Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 39. ayrım. Güneş yükseldi. Kumul gölgesi küçüldü. Sıcaklık arttı. Vadiyi gümüş rengi seraplarla doldurdu. Kum tepeleri dans etmeye, kumlar şarkı söylemeye başladı. Alçak ama sürekli bir titreşim vardı. Sanki çöl dev bir yaylı sazın ses kutusuydu. Ses yükseliyor, alçalıyor, sonra tekrar başlıyordu. Kumlar şarkı söylüyor dedi hani ona alçak sesle. Senten anladı. Kulağını yere dayayıp yattı. Çölün o garip, olağanüstü müziğini dinledi. Sıcak daha da arttı. Senten sanları taklit ederek branda şalını başına örttü, sessizce yattı. Uyunamayacak kadar sıcaktı. Garip bir komaya girdi. Sıcak dalgalarıyla yüksele alçala, deniz üzerindeymiş gibi bir yolculuğa başladı. Ortalık daha da ısındı. Güneş tepeye gelince gölge yok oldu. O amansız ışınlardan korunacak bir yer kalmadı. Senten yaralı bir hayvan gibi soluyarak yattı. Her kısacık soluk boğazını yakıyor, vücudundaki gücü tüketiyordu. Bundan beter olamaz dedi kendi kendine. Bu en sonu. Yakında serinlemeye başlayacak. Yanılmıştı. Sıcaklık daha da arttı. Çöl işkence altında bir hayvan gibi tıslayıp titreşti. Senten, göz bebeklerinin yanmasından korkarak gözünü bile açmadı. Yaşlı kadının kıpırdadığını duydu. Örtüsünün ucunu kaldırıp baktı. İdrar kabına dikkatle kum atıyordu. Sonra Senten'in yattığı yere yaklaştı. Islak kumları onun haşlanıp duran tenine sıvadı. Bu serin temas, Senten'in rahatlayarak soluk vermesini sağladı. Daha o kumlar kurumadan, hani sığ hendeye biraz kuru kum attı. Senten'i gömdü. Örtüyü başının üzerine örttü. Sağ ol hani diye fısıldadı Senten. Yaşlı kadın, kocasını örtmek üzere uzaklaştı. Teninde ıslak kumlarla, üzerinde de koruyucu tabakayla, Senten çölün o en sıcak saatlerine dayanmayı başardı. Derken, yine o Afrika beklenmedikliğiyle yanaklarına değen sıcağın değiştiğini hissetti. Güneş artık öyle bembeyaz değildi, tereyağı rengini almıştı. Gece bastırırken yataklarından kalkıp silkindiler, kumlarını döktüler. Sularını hemen hemen dinsel bir saygıyla içtiler. Senten yine yemek yiyemedi. Ova öne düştü, yola koyuldular. Bu sefer gece yolculuğu Senten için bir yenilik sayılmıyordu. Çevredeki esrarengiz gölgeler artık hayran olunacak varlıklar değil, yalnızca bu çetin yolculuğun işaret taşlarıydı. Ayağının altındaki toprak nitelik değiştirdi. Eskiden ayaklarının sürümesine neden olan yumuşak ve gevşek bir kumken, şimdi sımsıkı, mika gibi yamyassı oldu. Üzerindeki çöl gülü denilen çiçeksi kristaller bıçak gibi keskindi. Branda sandaletlerini kesip parçalıyordu. Durup onları yeniden bağlamak zorunda kaldı. Derken düzlükten ayrılıp alçak bir kumulut aştılar. Tepesine vardıklarında önlerinde ikinci bir vadi gördüler. Ova ne adımını yavaşlattı ne de kararsızlık gösterdi. Senten bu kum dağlarının rüzgarlar önünde yürüyüp yer değiştirebileceğini, durmadan biçim değiştirebileceğini, güvenilmez olduğunu hissediyordu. Ama minik adam tıpkı usta bir denizcinin akıntılarda seke seke ilerlemesi gibi onların arasından yoluna devam etti. Çölün sessizliği Senten'in kafasına erimiş bal mumu gibi giriyordu. İşitme duyusunu köreltiyor, kulak zarlarını derin bir yoklukla dolduruyor, kız kendini sanki kulaklarına deniz kabukları tutuyormuş gibi hissediyordu. Bu kum hiç bitmeyecek mi diye sordu kendi kendine. Burası bir kumullar kıtası mı? Şafak sökerken durdular. Güneşin saldırısına karşı savunmalarını hazırladılar. Günün en sıcak saatlerinde Senten yine sığ, mezara benzer yatağında, sidikli kumla sıvanmış durumda yatıyordu. Bebeğinin içinde daha kuvvetli hareket ettiğini hissetti. Sanki o da sıcakla, susuzlukla mücadele ediyordu. Sabır sevgilim diye fısıldadı ona. Gücünü sakla. Bu diyarın öğreteceği dersleri öğrenmemiz gerek. Bir daha böyle acı çekmemek için. Bir daha asla. O akşam kumlardan kalktığında bebeğin hatırı için biraz kuru balık yedi. Ama tam korktuğu gibi susuzluğu daha da arttı. Yine de balığın verdiği kuvvet gece yolculuğuna dayanmasını sağladı. Yüksek sesle konuşmak için gücünü harcamıyordu. Üçü de enerjilerini ve vücut nemlerini koruma çabasındaydılar. Gereksiz hiçbir kelime söylemiyor, hiçbir hareket yapmıyorlardı. Senten gökyüzünün kendini yenileyişine baktı. Michael'ın yıldızını kendininkinden ileride görebiliyordu hala. Lütfen bitsin artık diye yakardı onun yıldızına. Çabuk bitsin. Daha ne kadar devam edebilirim bilemiyorum. Ama bitmedi. Geceler daha da uzuyordu sanki. Kumlar daha derinleşiyor, ayakları daha çok gömülüyor, her geçen gün hava bir öncekine göre daha ısınıyor, güneş tepelerine demircinin çekici gibi inip duruyordu. Senten artık günleri ve geceleri sayamadığını fark etti. Hepsi birleşmiş bir tek upuzun sıcak ve susuzluk cehennemi olarak uzuyordu. 5 gün mü, 6 mı yoksa 7 mi diye düşündü dalgın dalgın. Sonra boş yumurta şişelerini saydı. 6 olmalı diye karar verdi. Yalnızca 2 dolu şişemiz kalmış. Senten'le Hani, torbalarına birer dolu şişe koydular. Yükü eşit olarak paylaştılar. Sonra kuru balıkların sonuncularını yediler. Gece yolculuğuna başlamak üzere ayağa kalktılar ama bu sefer hemen yola koyulmadılar. Ova bir süre doğuya doğru baktı. Başını bir şey dinliyormuş gibi yavaşça sağa sola çevirdi. Senten ilk kez onun başını tutuşunda hafif bir güvensizlik hissetti. Derken Ova alçak sesle şarkı söylemeye başladı. Senten bu sesi artık Ova'nın hortlak sesi olarak tanıyordu. "Ey aslan yıldızının ruhu!" diyerek büyük ayının içindeki Sirius yıldızına baktı. "Burada bizi tek görebilen sensin. Öteki ruhların hepsi şarkı söyleyen kumlardan kaçıyor. Biz yalnızız. Bu yolculukta gençliğimde hatırladığımdan daha zorlu çıktı. Yol gözükmüyor. Büyük aslan yıldızı. Ama senin gözün parlaktır. Akbaba gibi her şeyi görür. Bize yol göster. Yalvarırım sana. Yolumuzu aç bize." Sonra Hani'nin torbasındaki yumurta şişesini aldı, kapağını çekti, kumlara biraz su akıttı. Sular kumda küçük toplar gibi kaldı. Senten'in boğazından inler gibi bir ses çıktı. Kız dizüstü çöktü. "Görüyorsun büyük yıldızın ruhu. Suyumuzu seninle paylaşıyoruz." diye bir ezgi tutturdu Ova. Sonra yumurtanın tıpasını kapattı. Ama Senten gözünü yerdeki ıslak toplardan ayırmaksızın tekrar inledi. "Sus nam çocuk!" diye fısıldadı Hani. "Özel bir şans elde etmek için bazen değerli bir şey vermek şarttır." Senten'i bileğinden yakaladı, yavaşça çekip ayağa kaldırdı. Sonra sonu gelmez kumullar arasında ilerlemeye başlayan Ova'yı izledi. Sessizlik kulaklarını sağır eder, sırtındaki yük onu çökertmeye uğraşırken, Senten mücadele edip ilerledi. Tüm yön ve mesafe kavramları bir kere daha körelmişti. Önündeki 2 gölgeden başka hiçbir şey görmüyordu. Öyle birdenbire durdular ki Senten Hani'ye çarptı. Kadın onu tutmasa yere düşecekti. Hani onu yavaşça yatırdı, yan yana uzandılar. "Ne?" diye başlayacak oldu Senten, Hani elini onun ağzına kapayıp susturdu. Ova yanlarında yatıyordu. Senten susunca elini uzatıp üzerinde yattıkları kumulun dibini gösterdi. 200 kadem kadar aşağıda kumulun bittiği yerde dümdüz bir ova başlıyordu. Ayın gümüş ışığında pırıl pırıldı. Senten'in görebildiği yere kadar uzanıyordu. Yamyazsı sonsuz bir ovaydı. Kumulları artık geride bırakmış olabileceklerini düşününce içine umut doldu. Bu ovada çoktan ölmüş ağaçların iskeletleri duruyordu. Ay ışığında cüzdanlı gibiydiler. Aldırmaz gökyüzüne kıvrık dallarını direnir gibi uzatıyorlardı. Bu garip manzara Senten'in içinde batıl bir ürperti uyandırdı. İri, biçimsiz bir gölge, o eskiden kalma ağaçlar arasından bir mitoloji canavarı gibi geçtiğinde titredi. Hani'ye daha da sokuldu. Senlerin ikisi de tasması tutulmuş av tazıları gibi heyecanla titriyorlardı. Hani, Senten'in elini sarstı. Sessizce parmağıyla işaret etti. Senten'in bakışları odaklaştı. Orada ilk gördüğünden başka canlıların da olduğunu fark etti. 5 tanesini sayabiliyordu. Ova yan yatmış durumda yine o av şarkısına başladı. Yayının gerginliğini denedi, başındaki banttan 2 ok seçti. Hani'ye bir işaret yaptı, sonra kumuldan aşağıya doğru süzülmeye başladı. Sonra ayağa kalkıp gölgelere doğru kaydı. İnişli çıkışlı kumların arasında gözden kayboldu. 2 kadın tepenin hemen gerisinde yatmayı sürdürdüler. Gölgeler kadar sessiz ve hareketsizdiler. Senten bu eski kıtanın her canlıdan beklediği o hayvansal sabrı yavaş yavaş öğreniyordu. Gökyüzü günün ilk ışıklarının vaadiyle aydınlanmaya başladı. Artık ovadaki canlıları daha belirgin biçimde görebiliyordu. İri antiloplardı bunlar. 4 tanesi sessiz yatıyor, içlerinde en iri olanı biraz ileride duruyordu. Senten onu, sürünün başı olan erkek olarak düşündü. Omuz yüksekliği bulut kadar vardı. Boynuzları çok biçimliydi. Uzun, dümdüz ve acımasız. Senten vaktiyle, 12. doğum gününde babası onu Cluny Müzesi'ne götürdüğü zaman gördüğü La Dame à la Licorne halısını hatırladı. Işık güçlendi. Hayvan koyu dut renginde parıldadı. Yüzünde daha da koyu renk çizgiler vardı. Karo biçiminde desenler oluşturuyordu bu çizgiler. Gururlu bir hayvandı. Soylu başını Senten'in yattığı tarafa doğru çevirdi. Boru gibi kulaklarını uzattı. Koyu renk, çalı gibi kuyruğunu tedirgin tedirgin salladı. Hani elini Senten'in koluna dayadı. İkisi birlikte sindiler. Hayvan onlardan yana uzun uzun baktı. Mermer bir heykel gibi, hareketsizdi. Ama kadınların ikisi de kıpırdamadı. Sonunda hayvan başını eğdi, ovanın yumuşak toprağını ön ayaklarıyla eşelemeye koyuldu. "Ya evet, kaz da bitkilerin tatlı kökünü bul koca boğa," diye düşündü ova. "Başını kaldırma, iyi beslen. Sana öyle bir dans sunacağım ki tüm hemcinslerin imrenecek." Ova, hayvandan 150 adım kadar ileride yatıyordu. Okun menzilinden hala çok uzaktaydı antilop. Kumul Vadisi'nin gölgesinden bir saat kadar önce çıkmıştı. Bunca zamanda ancak 500 adım yaklaşabilmişti. Ovanın yüzeyinde hafif bir oyuk vardı. Bir el derinliğinden fazla değildi. Ama ova, alacakaranlıkta o keskin avcı gözleriyle onu görmüş, hemen içine kaymıştı. Amber renkli bir yılana benziyordu. Tıpkı yılan gibi de karnı üzerinde dalgalana dalgalana, sessizce ilerlemekteydi. Bir yandan bu avı karşısına çıkaran aslan yıldızına dualar ediyordu. Hayvan birden başını kaldırdı. Kuşkuyla çevresine bakındı. Kulaklarını iki yana, paraş gibi açmıştı. "Korkma tatlı boğa," dedi ova içinden. "Sen bitkinin kökünü kokla. Bırak yüreğin sakinleşsin yine." Dakikalar uzadı. Hayvan burun deliklerinden ufacık, balonlu bir soluk verdi, başını eğdi. Dişilerden kurulu haremi onu rahat pozlarda uzanmış seyrediyorlardı. Geviş getirirken çeneleri oynamaktaydı. Ova öne doğru kaydı. Hendeğin yasılmış kenarından daha alçak bir düzeyde ilerliyor, hiç görünmüyordu. Kendini toprakta dizleri ve kalçalarıyla, ayak parmaklarıyla itmekteydi. Hayvan topraktaki kökü sonunda çıkarmıştı. Gürültülü biçimde çiğneyip duruyordu. Ön ayağını üzerine bastırıyor, bir parçayı ısırıp koparıyordu. Ova, aradaki mesafeyi dikkatli, sabırlı bir inatla kapamaktaydı. "İyi beslen tatlı boğa, sen olmazsan 3 insan, bir de doğmamış çocuk, yarın güneş altında ölecek. Sakın kaçma, iyi yürekli boğa, biraz daha kal, birazcık daha." Artık cesaret edebileceği kadar yaklaşmıştı ama hala epey uzakta sayılırdı. Hayvanın sağrısı sert, kürkü kalındı, ok hafif ve inceydi. Ucu kemikten olduğundan demir uçlu oklar kadar sivri de değildi. "Aslan yıldızının ruhu bizden yüz çevirme," diye yakardı ova. Sol elini havaya kaldırdı, ufacık, solgun bir avuç boğaya doğru döndü. Hemen hemen bir dakika boyunca hiçbir şey olmadı. Sonra hayvan, yerden çıkmışa benzeyen vücutsuz eli gördü. Başını kaldırıp ona baktı. Tehlikeli olamayacak kadar küçük gibiydi. Bir dakikalık sessizlikten sonra, ova parmaklarını kışkırtırcasına kıpırdattı. Hayvan burun deliklerinden hava verdi, başını uzattı, kokuyu almaya çalıştı. Ova rüzgar altındaydı. O aldatıcı güneşini de arkasına almıştı. Elini yine hareketsiz tuttu. Sonra ağır ağır indirdi, yanına uzattı. Hayvan ona doğru bir iki adım attı, birden döndü, bir iki adım daha attı. Meraklanmıştı. Kulaklarını öne doğru uzatıyor, ovanın soluk almadan yatmakta olduğu ufacık hendeğe bakıyordu. Derken merakını yenemedi. Bir kere daha ilerledi ve ovanın menziline girmiş oldu. Yılan sokması gibi ani bir hareketle ova yan döndü. Yayını yanağına dayayıp nişan aldı ve okunu fırlattı. Ok, aradaki mesafeyi bir arı gibi aldı. Hayvanın desenli yanağına tokat gibi bir sesle saplandı. Dikenleri kulağın altına takıldı. Hayvan bir batma duygusuyla şahlandı, olduğu yerde döndü. Haremindeki dişiler kum yastıklarından bir anda fırlayıp dört nala kalktılar. Tüm sürü, koşan erkeğin peşinden uzaklaşmaya başladı. Buyruklarını sallıyor, peşlerinden bir toz bulutu kaldırıyorlardı. erkek hayvan başını sallıyor, yanağından sarkan oktan kurtulmaya çalışıyordu. Yolunu bilerek saptırıp başının yan tarafını ölü ağaçlardan birinin gövdesine sürttü. Derine bat! Ova ayaktaydı. Zıplıyor, bağırıyordu. Tutun ey sevgili ok! Ovanın zehrini onun kalbine taşı! Hızlı taşı küçük ok! Kadınlar kumuldan koşarak inip onun yanına geldiler. Ah ne kurnaz bir avcı diyerek kocasını alkışladı hani. Senten soluk soluğaydı. Ama sürünün karanlık ovada çoktan gözden kaybolduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Şafağın alacakaranlığında hiç görünmüyorlardı. Gittiler mi diye sordu Hani'ye. Bekle dedi yaşlı kadın. Takip etmek birazdan. Bak şimdi, ova büyü yapmak. İhtiyar adam silahlarını bir kenara bırakmış, oklarından iki tanesini hayvanın boynuzlarına benzeyecek biçimde başındaki banda takmıştı. Ellerini hayvanın kulakları gibi başının iki yanına dayadı. Duruşunu, başını tutuş biçimini değiştirdi. Burun deliklerinden hava verdi, yeri ayağıyla eşeledi. Senten'in bakışları altında antilop olup çıktı. Taklit öyle kusursuzdu ki Senten neşeyle ellerini çırptı. Ova, hayvanın havaya kaldırılan eli görmesinden başlayıp bir pandomim yapmaya koyuldu. O ele yavaşça yaklaştı, sonra okla vuruldu. Senten bir dejavü duygusuna kapıldı. Sahne o kadar iyi canlandırılıyordu ki. Ova tıpkı antilop gibi dört nala koşmaya başladı. Ama çok geçmeden zayıf düşüp sendeledi. Soluk soluğaydı. Başı sarkıyordu. Senten yaralı hayvana karşı acıma hissetti. Aklına bulut geldi. Gözlerine yaşlar doldu. Hani ise el çırpıyor, cesaret verici sesler çıkarıyordu. Öl koca boğa, öl ki biz yaşayalım. Ova geniş bir daire çizdi. Boynuzlu başı taşıyamayacağı kadar ağır gelmeye başlamıştı. Yere çöktü, zehir kana karışırken ki debelenmeleri canlandırdı. Her şey son derece inandırıcıydı. Senten artık karşısında minik seni değil, o hayvanı görüyordu. Ovanın yaptığı bu büyünün etkisinden bir an için hiç kuşku duymadı. Ah diye bağırdı hani, düştü koca boğanın işi bitti. Senten de ona tümüyle inandı. Yumurta şişeden su içtiler. Sonra ova ölü ağaçların birinden bir dal kırdı. Ucunu sivriltti. Cebinde taşıdığı bufalo kemiğinden yontulmuş mızrak başını geçirebilecek hale getirdi. Bu ağır silahı eline aldı. Hayvanı izlemenin zamanı geldi diye duyuruda bulundu. Ovanın ortasına doğru yola koyuldu. Senten'in ilk sezgisi doğruydu. Kumul bölgesi artık bitmişti. Ama karşılarında uzanan ova da bir o kadar ürkütücüydü. Ölü ormanın o garip görünümü gerçek dışı öbür dünya saldı. Acaba bu orman ne zaman öldü diye merak etti. Bu ağaçların belki de bin yıldır burada böyle duruyor olabileceğini düşününce ürperdi. Kupkuru hava onları oldukları gibi korumuş olabilirdi. Tıpkı firavun mumyaları gibi. Ova hayvan sürüsünün izini sürmekteydi. Çakıllı tabanda Senten hiçbir iz göremezken minik sen güvenli adımlarla yolunu bulabiliyordu. Bir tek kere durdu. Hayvanın sürtündüğü bir ağacın dibinde yatmakta olan ok çubuğunu aldı. Bak fırçası yapışmış. Okun başı yoktu. Ova bunu bilerek böyle planlamıştı. Oklar iki kısımdan oluşuyordu. Zayıf eklem tam zehirli kısmın gerisindeydi. Kolayca kopup düşsün diye. Işık hızla arttı. Senten'in önünde yürümekte olan Hani sopasıyla işaret etti. Senten önce bir şey göremedi. Sonra kurumuş asmayı gördü. Birkaç kahverengi yaprağı toprağın üzerinde yatıyordu. Kıyıdan ayrıldıklarından beri ilk gördükleri canlı bitki izi buydu. Artık nereye ve nasıl bakacağını bildiği için daha başka bitkileri de görmeye başladı. Kahverengi, kavrulmuş ve önemsizdiler ama altlarında neyin yattığını tahmin edecek kadar tanımıştı çölü. İncecik gümüş rengi çöl otlarını görünce keyfi biraz daha yerine gelir gibi oldu. Kumullar geride kalmıştı. Toprak tekrar canlanmak üzereydi. 39. ayrımın sonu. Sayfa 284. Devamı 40. ayrımda.